Ayrım 10, Çıkış 1, Yalçın Küçük, Sayfa 111, 2. Bölüm, Bir Restoratör, İsmet Paşa. Fransa'da ilk restorasyon ihtilalin temelli kazanımlarına dokunmadı. 38 mülkiye mezunu, Atatürk'ten korkardık ve Bayar'ı sevmezdik ve İnönü'ye bağlıydık. Nazım Hikmet bizim için karanlık ormanların derinliklerinde yitip gitmiş bir masal kahramanıydı. Atatürk'e büyük saygıyla ve biraz da korkuyla İsmet İnönü'ye daha çok sevgiyle bağlıydık. Celal Bayar'ı sevmiyorduk. Cahit Kayra, 38 kuşağı, İstanbul, 2002, sayfa 85. 39 doğumlu, İnönü'nün karşı devrimi. Kısacası bugünün Türkiye'sinde yaşanan tüm olumsuzlukların temeli Atatürk'ün öldüğü gün atılmaya başlandı. Ve 1945-1950 arasında bu temel üzerinde ülkemizin kara yazgısının taşları teker teker örüldü. Bugün artık çatısı kapanıyor. Çetin Yetkin, Karşı Devrim, 1945-1950, İstanbul 2003, sayfa 21. Roma'da Gracchi Revolüsyonu'nu izleyen restorasyon. Restoration is always revolution. As the Senate had been Gracchus from the field with its own weapons, so it continued in the most essential points to govern with the constitution of the Gracchi. T.H. Mommsen, The History of Rome, Volume 3, page 372. Profesör Çetin Yetkin tek değil, Atilla İlhan da aynı görüşteydi. İsmet İnönü ile başlayan yılları bir tür nekbet dönemi sayıyordu. Geriye dönüş ya da felaket demek istiyordu. Kemalizmin aşkın düşünürü ve büyük devrimci Doğan Avcıoğlu herhalde son çalışmasında Atatürk'ten sonraki dönemi sadece ihanet olarak tarif ediyordu. Doğan yeni bir devrime hazırlanıyordu. Bana imzaladığı nüshada Şubat 1980 yazıyor. Öyleyse acımasız darbeden önce ve 12 Eylül 1980 darbesinin hem Doğan'ın yolunu kestiğini hem de ömrünü kısalttığını biliyoruz. Dipnot, Doğan Avcıoğlu, Devrim ve Demokrasi üzerine, Tekin Yayınları, İstanbul 1980. Bugün 47 yaşını dolduran Cumhuriyet'in son 25 yılı Atatürk'ün başlattığı ulusal kurtuluş devrimine ihanet dönemi sayılabilir. Cici demokrasi çağdaş uygarlığın değil, yeniden sömürgeleşme sürecinin politik düzeni olmuştur. Bunun içindir ki yarıda bıraktırılan ve yoldan saptırılan ulusal kurtuluş devrimimizi günümüzün şartlarında sürdürmek ve bütün amaçlarına ulaşmak her eğilimdeki devrimcinin baş görevidir. Yalçın Küçük Tekeliyet 2, İthaki Yayınları, İstanbul 2003, Katkı 5, Feyzioğlu versus Avcılığı içinde, sayfa 215. Aynı görüşte olmadığımı not etmek durumundayım ve sevindirici ya da ne yazık üzücü, görüşlerimin formülasyonu ile tespiti oldukça erken tarihlidirler. İlki 1997 yılındadır. Sicilde İnönü Bayar Restorasyonu. Restorasyon sürecini daha iyi açabilmek için polemik biçimiyle söyleyebilirim. Hem Doğan Avcıoğlu ve hem de Mihri Belli 1950 yılında hükümetin CHP'den DP'ye, Cumhurbaşkanlığının İnönü'den Bayar'a geçmesini bir kontrrevolüsyon, karşı devrim olarak gördüler. Ben ise yerli ve yabancı tüm Türkologlardan ayrı olarak 1950 yılını fazla önemsemedim ve Demokratik Parti dönemini 1950 seçimleri öncesinde başlayan bir restorasyon süreci olarak değerlendirdim. Hala öyle değerlendiriyorum. Ancak böyle bir değerlendirme farkını da normal karşılıyorum. En önce hükümeti ele geçirirken Kemalist güçlere de dayanma söz konusu olunca Bayar Menderes takımının ezanı Arapçalaştırmasını veya din derslerini mecburi hale getirmesini abartmak normaldir. Fakat daha da önemlisi o zamanlar restorasyon sürecinin yeterince işlenmemiş olmasının yarattığı zorluklar var. Karşı devrim yeni düzenin dayanaklarını ortadan kaldırmayı hedef alırken restorasyon tam tersine yeni düzeni oturtmayı gözetiyor. Bu bakımdan da Demokrat Parti dönemini Kemalizme karşı bir devrim değil, tam tersine Kemalizmi yönetenler açısından sağlam zeminlere oturtma pratiği olarak anlama eğilimindeyim. Yalçın Küçük, Sicil, İstanbul 1997, sayfa 11. Ezanın Arapçalaştırılması sehven Türkçeleştirme olarak yazılmıştı. Düzeltmiş oldum. Burada sicilde şu ibare de var. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında başlayan İnönü Bayar Restorasyonu ve burada restorasyonun adını da koymuş oluyorum. Şimdi şunu eklemek istiyorum. İnönü Bayar Restorasyonu 10 yıl sürmüş olmaktadır. Tabii bu benim görüşümdür. Kabul etmek gerekiyor ki heterodoks ve zamanına göre çok cüretkârdır. Dolayısıyla bir periyodizasyon denemesini içerdiğini inkar etmiyorum. Çok ilginç. Bizdeki periyotlar 10 yıl eğilimlidirler. Bir saf kemalist periyot 1927-28'den 1938'e kadar, iki İnönü Bayar restorasyonu 1946'dan 1950'ye kadar, üç Bayar Menderes dönemi 1950-1960, 4 27 Mayıs devrimi anayasası dönemi 1961-1971, 5 Demirel dönemi 1965-1975, Özal dönemi 1983-1993, AKP dönemi 2002-2013. Güzel ve buradayız. Bir de 1987 denemesi var ve yeri çok ilginç. Bir soran olursa adını taşıyan kitabımda sanki ön söz yerinedir. Dipnot, Yalçın Küçük, Bir Soran Olursa, Tekin Yayınları İstanbul 1987, sayfa 9. Evet, öyle ön sözlerim bir tür denemedirler. İngilizce essay diyoruz ve sanki bin çiçek açmayı deniyorlar. Buradan uzun bir paragraf aktarmak istiyorum. 1920 yılından sonraki devrimci adımlar son derece çekingendirler. Ancak her burjuva ihtilal mutlak ve bir restorasyon getiriyor. Türkiye tarihinde eksik olan restorasyon dönemini diğer çalışmalarımda tamamlamaya çalıştım. Restorasyon dönemini Mustafa Kemal Paşa'nın yaşamının son yıllarından başlatmakta, 1. İnönü dönemini ve Bayar Menderes rejiminin en azından ilk yarısını içine alacak bir biçimde uzatmakta uygunluk ve yarar görüyorum. Kuşkusuz böyle bir dönemleme, periyodizasyon açısından bakıldığında 1950 yılını hiç önemsemediğim anlaşılıyor. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan ve İnönü Günaltay ikilisinin inip Bayar Menderes ikilisinin çıkışını sağlayan seçimi hiç önemsemiyorum. Bir soran olursa, restorasyon, geriye sayma işi. The most important feature of restoration for our purposes was its anti-democratic character. Christopher Hill. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan ve İnönü Günaltay ikilisinin inip Bayar Menderes ikilisinin çıkışını sağlayan seçimi önemsemiyorum. Bunu demokrat veya bir halk hareketi saymam mümkün değil. Bu açıdan burjuva ve tip TKP-THKP belgelerinden kesinlikle ayrı düşünüyorum. 1983 yılında yapılan sandık sayımı ne kadar demokrat ve halk hareketi ise 1950 seçimi de o kadar demokrat ve halk hareketidir. Şefik Hüsnü ve Esat Adil'in partileri, sendikal hareketler, aydın hareketleri hep yasaktır. 1950 yıllarını demokrat saymam mümkün değil. 1951 tevkifatı var. Türkiye'de demokratikleşme mücadelesini 1950 yıllarının ortasında başlatmak zorunlu oluyor. 27 Mayıs demokratik mücadele döneminin ortasındadır. 27 Mayıs toplumsal muhalefetin, halk muhalefetinin yükselticisi değil, içindedir. 1950 yıllarının ikinci yarısı ile 1960 yıllarının birinci yarısı bir eğri oluşturmaktadır. Burjuva ulusal devriminin başlangıcını Mayıs 1919 tarihinden alıp Temmuz 1908 tarihine götürüyorum. Kişisel çıkışlardan kopararak kütlesel hareketliliğe bağlıyorum. 19 Mayıs ve 27 Mayıs'ı baştan çıkarıp ortaya koyuyorum. Yalçın Küçük, Bir Soran Olursa, Tekin Yayınları İstanbul 1987, sayfa 9-11. Doktor Çetin Yetkin'de şu görüşü buluyoruz ve aktarıyorum. Bu durumda İnönü çok partili sisteme geçmeseydi, ülkede ayaklanma çıkardı savı geçerli ve tutarlı bir sav değildir. Dipnot, Çetin Yetkin, Karşı Devrim, Otopsi Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 188. Profesör Yetkin, ihtilal olur mu sorusunu Halk Partisi'nde yıllarca ikinci adam olmuş Kasım Güle'ye sormuş ve aldığı cevap şu olmuş. Bizde halk ihtilal yapmaz, aynı yerde yazılıdır. Güle'in Halk Partisi iktidarı içerinin kaynamakta olduğunu, büyük huzursuzluklar bulunduğunu biliyordu dediğini de not etmektedir. Burada tabii tespitten daha çok tespitin arkasındaki soru önemlidir. Restorasyon için bir zorunluluk var mı? İktidar tehdit altında mı? Şimdi buna bakıyoruz. Peki lider burada Mustafa Kemal daha ileri gidebilir miydi? Bilemeyiz. Büyük lider sadece aklıyla değil aynı zamanda duyularıyla karar veren adamdır. Ve tehdit ya da tehlikenin ölçüsünü liderin duyma düzeneğinden başka bir aleti ya da termometresi yoktur. Serbest fırka denemesinde çabuk dönmüş, buna mukabil istiklal mahkemelerinde çok ileri gidebilmiştir, biliyoruz. Ancak tehdit duyup bilip ölçtüğü için mi ileri gitmişti, bunu bilemiyoruz. Necdet Uğur'un İsmet İnönü Küçük Kitabı ilk baskı 1995 çok önemlidir. Sanki görünmez mürekkep ile yazılmıştır. Bu kadar önemli bir kitabın hemen hemen hiç ilgi uyandırmamasını mürekkebine bağlayabiliriz. İlaveten bu kitabı benim önemli saymamın ayrı nedenleri olmalıdır. Yine buradayım. Dipnot, 12 Eylül zamanıydı. Hangi zamanı hatırlamıyorum. Bu sohbetlere katılanlardan şimdi sadece Cahit Kayra var. Diğerleri artık yoklar. Ancak Çankaya'da Hülya Restoran'da Cahit Bey'i hatırlamıyorum. Kayra'nın evinde olanlar ise daha başka tondaydılar. Cahit Bey ve eşi Gönül Hanım şimdi yoklar. Pek hoş ev sahibidirler. İlhan Selçuk Ankara'ya geldiğinde Aziz Nesin sık sık geliyordu. Özer Derbil, Hasan Esat Işık olabilir. Necdet Uğur, Hüsnü Göksel zaman zaman katılıyordu. Katılacakları ben tertipliyordum ve konuşmalarda bir tenor rolüm oluyordu. Veriyorlar mıydı? Ben mi gasp ediyordum bilmiyorum. Necdet Bey'in İsmet Paşa'nın en güvendiği devlet adamı olduğunu biliyorduk. Bir zamanlar düzenli olarak İsmet Paşa ile konuştuğundan ve anıları tespit ettiğinden emindik. Hülya zamanında henüz yayınlanmamıştı ve sanki sızdırıyordu. Eski polis şefidir, bilmesini olağan sayarız. Necdet Bey sık sık İsmet Paşa'nın durun karşınıza geçerim dediğini söylüyordu. Bazen Atatürk'e haber veririm diye tehdit ediyordu. Korkutuyordu ve sanki büyük paşalar sık sık bir araya geliyorlar ve Atatürk'ü devirmek istiyorlardı. Çok ilginçtiler. Ben bunu yazarım demekten kendimi alamıyordum. Yalnız Necdet Bey'in bana emanet eden bir halini de seziyordum. Aziz Bey bir büyük entelektüel kıskanç idi. Yalçın, bırak onu da biz yazalım. Bana hep böyle diyordu, yazmayacağını biliyorduk. Elimdeki 2002 baskısıdır. Necdet Bey sonra normal mürekkebe mi döndü? Mümkündür. İlk baskısında Paris sürgünündeydim. Sonrakini aldım bakamadım. Sonra hapisteydim. Karşılaştırma imkanından yoksun kaldım. Paşa atına binermiş, Çankaya tepesinden Dikmen tepesine sürermiş. İner ve şimdiki Konya yolunu geçermiş. Oradan tam bizim evin önünden, sanki şimdi Çukur Ambar'dan Söğüt Özü'ne, yanında bir atta Mevhibe Hanım var. Bir gün Söğüt Özü yedek subay adaylarının kamp yeri, Necdet Uğur aralarında. Yemekler kötü, isyan etmişler. Paşa subaylara, çocuklara iyi yemek verin buyurmuşlar. Ancak bir daha at sırtında yedek subay öğrencilerini yine isyanda bulmuş. Ve işte o sırada işte bizim paşa çıldırmış, atını öğrencilerin üstüne sürüyormuş. Hem sürüyor hem çılgın bağırıyormuş. Seni tanıyorum, İnönü'de savaştan kaçtın. Sonra çekiliyormuş ve bir daha sürüyormuş. Sen yok mu Sakarya'da kaçtın? Paşa çıldırmış, hepsini bir savaş kaçkını olarak görüyor. Savaş kaçkınlarının üstüne atını sürüyor. Atından kurtarmışlar. Yazmadan edemiyorum. Necdet Uğur'un yazmadıklarından ekliyorum. Bazen paşa oluyorum. Arkadaşlarımı hep mücadeleden kaçmış insan kılığında görüyorum. Müthiştiler. İşte o zamanlar içim yanıyor ve iç yanması mı sürüyor, beni eritiyor. Bilmem neden bazen içimin yanmasını seviyorum. Bana bir savaştan çıkmış savaşçı etkisi yapıyor. Rahatlıyorum. Necdet Uğur, restorasyon eğitiminde bir paşa. İnönü yaşam öyküsünü anlatmaya şöyle başlar. Bir büyük imparatorluğun çökmekte bulunduğu kaygısı ve memleket kurtarmak ödevinde olduğumuz düşüncesi, bizim gençlik yıllarımızın en unutulmaz hatırasıdır. 60 sene bu hislerin heyecanları, ümitsizlikleri ve zafer günleri içinde geçmiştir. Öyküsünü şöyle tamamlar. Bütün ömür boyunca her zaman elde edilmesi, millet için aziz olan bir amaç peşinde koştum. Bu olaydan yıllar sonra Atatürk ordunun Fevzi Çakmak etrafında birleştiğini duymuş, beni çağırdı. Duydun mu onun yaptıklarını? Kendisini içine girdiği çıkmazdan çıkarıp aldık, bugünkü yerine getirdik. Şimdi neler karıştırıyor dedi. İnanma, doğru değildir dedim. İkna etmeye çalıştım. Ama bir gün Atatürk konuşma arasında bir imada bulunmuş. Çakmak bana geldi, benden şüpheleniyor. Bu durumda vazife görülemez. En iyisi benim ayrılmam. Konya'ya gider otururum. Orada ölünceye kadar bir şeye karışmam dedi. Kendisine işi büyütmemesini söyledim, yatıştırmak istedim. Birisi, yüksek komutan, zafer planına inanmamıştı. Uygula dedim. Planı uyguladı, başarılı olduk. Zafer sırasında kendisini gördüğümde, bak ta Rus planına itiraz ettin, netice aldık. Şimdi ne dersin diye sordum. Bana Allah'ın himmetiyle dedi. Hoca takımı böyledir, hep haklıdır. Başarısızlık olursa kumandanların dinsizliğinden, beceriksizliğindendir. Başarı elde edersen Allah'ın büyüklüğündendir. Harp Akademisi'ndeyken İstiklal Savaşı'nda bildiğim isimlerin dönemleri arasında dönem farkları vardı. Fahrettin Altay en ileri sınıftaydı. Ondan sonra Fethi Bey'in sınıfı gelirdi. Daha sonra Atatürk, Cebesoy, Ali İhsan Sabis, Asım Gündüz'ün sınıfı. Onlardan sonra Karabekir'in sınıfı ve en son benim sınıfım. Bunların hepsi benden büyüktüler. Sonradan zaman içinde hepsi hemen yanımda çalıştılar. Kolay olmadı, sıkıntı çektim. Bunlar bir aralık kuvvetliydiler ve Atatürk'e tahammül edemiyorlardı. Aralarından bana gel bizimle ol sen de her şey değişir diyenler oldu. Aldırmadım. Atatürk öldükten sonra bunları yanıma çağırıp dedim ki, hepinizin hizmeti vardır, hamiyetli insanlarsınız. Sizlere memleket hizmetinde vazifeler vermek isterim. Yalnız bir şartım var. Bugünden itibaren Atatürk aleyhinde hiçbir konuşma yapmayacaksınız. Kabul ettiler. İlk büyük restorasyon Bourbon Hanedanı'nın dönüşü iki büyük çizgi ile birlikte gerçekleşiyor ve izleyen bütün restorasyonlarda şaşmaz bir şekilde aynı çizgileri buluyoruz. 1. Fransa Waterloo'da İngiltere'ye ve Napolyon'da 18 Haziran 1815'te Duke Wellington'a yenildiler. Aslında müttefikler Fransızları pek çok kez mağlup etmişti. Waterloo sembolik olanıdır. 2. Fransa görülmemiş bir dinsellik çukuruna düşmüştü. Çok hızlıdır. Fransa'da kral 18. Louis iki kez restore olmuştu. Arada Saint-Jules var. 1814 ve 1815 yıllarında ve 1814 yılında Viyana Kongresi'nin açıldığını da biliyoruz. Viyana Kongresi ile Şansölye Metternich bütün Avrupa'yı ajanları ile yönetiyordu. Ve Avrupa'nın belki de yakın zamanlarda en karanlık yıllarıdır. Viyana'da asiller dans ediyorlar. Vals demek istiyorum. Ve ajanları ve polisleri her yerde aydınları takip ediyordu. Restorasyon mu? Öyleyse aşırı dinselleşme ve bütün kapıları yabancılara açmadır. Ve İnönü Bayer restorasyonu bu tarife aşırı ölçüde uygundur. Dipnot. Bu dönemi ayrıntıyla izlemek isteyenler için benim Türkiye üzerine tezler dizisinden başka 5 kalın kitap önerebilecek kaynak bilemiyorum. Çok kısa ve yine olağanüstü ayrıntılı bir çalışma olarak da Çöküş var. Çöküş çok özettir ve okuyanı sıkmayacak bir biçimde yazmış bulunuyorum. Çöküş içinden sayfa numaralarına işaret etmek gereği duymuyorum. Yalçın Küçük, Çöküş, İstanbul 2010. İki müthiş vaka ile başlamak istiyorum. Yalçın Küçük, Türkiye üzerine tezler. Dinleşme, Amerikanlaşma, terörleşme. Birinci sağ terör, tan ve görüşler yıkımı. 4 Aralık 1945 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki bu başlık ve fotoğraflarla ilgili açıklaması şöyle. Dün bir okuyucumuz görüşler mecmuası ile birlikte idarehanemize geldi. Mecmuayı masamızın üzerine yaydı. Başlığını ters çevirerek parmağını üzerine bastı. O şekildeydi ki başlıktan bir harf değil, bariz bir orak resmi kaldığını hayretle gördük. Böyle G harfi olmaz, bu kasten böyle çizilmiştir dedikten sonra sordu. Ya bunun çekici nerede? Sustuk. Cevabını gene kendisi verdi. Okuyunca anladım, içindeymiş. Daha çok Zekeriya Sertel'in eşi Sabiha Sertel'in adına bağlanan Görüşler Dergisi ve Bizim Yoldaşlar diye nitelediği 4 Aralık yayını böyle. 4 Aralık 1945 tarihinde gazetelerini özenle çıkaranlar sadece Cumhuriyet Gazetesi olmadı. 4 Aralık 1945 gününü özenle değerlendirip Tan Gazetesi'ni yakıp yıkanların elebaşlarından birisi çok sonraları şunları yazdı. Bilhassa 4 Aralık günü Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tan'ın gazetesinde neşredilen Kalkın Ey Ehli Vatan başlıklı yazısı gençliğe büyük heyecan vermiş. Yazı üniversitenin muhtelif yerlerine kesilerek yapıştırılmıştı. Sabahleyin üniversiteye gelen gençlerin ilk nazarı dikkatini çeken şey duvarlara yapıştırılan bu yazı oluyor ve önünde biriken gençler ''Bugün yürüyüş var, bugün yürüyüş var'' diye kulaktan kulağa fısıldıyorlardı. Zira miting bir gece önce kararlaştırılmış, planlı ve büyük bir terör eylemidir. Hüseyin Cahit Yalçın, Cumhuriyet'in birinci öğrenci terör eylemine Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte katkıda bulunuyor. Örgütleyenlerin başındadır demek daha isabetlidir. Dipnot, o sırada öğrenci olan Süleyman Demirel, mitinge ve Tan'ın yıkımına katılanlar arasındadır. Tan gazetesini yıktılar ve görüşleri tahrip ettiler. Ve o gece İsmet İnönü ile Celal Bayar Çankaya Köşkü'nde buluştular. Görüş ve güç birliği, daha doğrusu gösterisi yaptılar. Aynı tarihte Amerikan Missouri savaş gemisinin İstanbul'a gelişini ayrıca yazmak istemiyorum. 5-9 Nisan 1946 tarihlerindedir. Boğaza yaklaşırken yoksul insanlarımız kendilerini denize attılar. Kahpe İstanbul'a yakışan herhalde bu olmalıdır. Bu sıfatı Babil'den alıyoruz. Pek büyük bir sevinçle karşıladılar. Dipnot harp gemisi hediye olarak Münir Ertegün'ün cenazesini getirdi. Daha önce vefat etmişti, mezardan çıkarıp taşıdılar. Ertegün'den yeni gizli tarih çalışmamda çok söz etmek imkanını bulmayı ümit ediyorum. Bu cumhuriyetin bağımsızlığı bırakıp Amerikan kampına girişinin bayramıdır artık, vale oluyoruz. Ve tarih sembollerle doludur, öyle kaydetmiş oluyorum. Bağımsızlığımızı vermeyi, bayram saymaya başlıyoruz. Mehmet Ali Aybar'ın Zincirli Hürriyet dergisini kapattılar ve hapse koydular. Beyice Boran'ı üniversiteden attılar. Sabahattin Ali'yi tuzağa düşürüp öldürdüler. Sabahattin'in ölümünü büyük bir korku yayacak şekilde ilan ettiler. Korku üretmek istiyorlardı. Bu 1815 tarihlerinde Viyana Kongresi zamanında Metternich'in reçetesiydi. İnsanlar artık kendilerini bilmez oldular yazıyordu. Ve insanlar kendilerine güvenmeye başladılar. Bundan daha büyük tehlike yoktur. Ekliyordu. Demek aynı yerdeyiz. Dinselleşme planında yaptıkları ise ölçüsüz olmuştur. Bir, ilkokullara din dersi koydular ve bir de ilahiyat fakültesi açtılar. İmam hatiplere giriş yapmayı ihlal etmediler. Ordu için askerin din kitabını kabul ettiler. Restoratör İnönü burada da durmadı ve Sebilül Reşatçı Şemsettin Günaltay'ı başbakan yaptılar. Dokunmadıkları bir tek ezan kaldı. Türkçe söyleniyordu. Tanrı uludur, Muhammed Allah'ın kulu. Ve bunu Arapçalaştırma işine Demokrat Parti iktidarına bıraktılar. Ve Bayar Menderes iktidarının ilk işi budur. Yalnız artık CHP Genel Başkanı İsmet İnönü oylamada CHP grubunu serbest bırakıyordu. Reddedenler çok azdılar ve çoğu ezanın Arapçaya çevrilmesi lehinde oy kullandılar. 10. ayrımın sonu. Sayfa 122.